Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Hayat Kısa, Prost Uzun, Çok Kısa Öyküler Antolojisi. Hazırlayanlar Fahri Öz, Mustafa Yılmazer. 1. Kaset, 1. Yüz. Düş Atölyesi Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2000. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ağustos 2005. Seslendiren Mehtap Erkilet. Mutfak lavabosu olmak çok yakıştı bana, dedi Emily Dickinson'ın şiiri. Klozet olarak harika görünüyoruz, dedi tanınmamış şairler. Görkemliyim borular kadar, dedi Rondo'nun şiiri. Mükemmel bir şofbenim ben, dedi Michael McCullough'ın şiirleri. Vladimir Mayakovski banyodan yeni musluklar öttürdü. Acının ötesinde musluklar vardır. William Shakespeare'in şiirleri ise gülümsemeden başka bir şey değildir. Kitap hakkında. Kitabın adını William Rock'un Short Story at a Crossroads adlı kitapta yer alan makalesinden aldık. Öykülerin çevirisine Zehra Aksu, Yılmazer, Korhan Kabadayı ve Nihan Hatiboğlu'nun katkıları oldu. Öyküleri seçerken kısa, çarpıcı ve geleneksel öykünün işleyişinden farklı olmalarına özen gösterdik. Kimi öyküleri çok kısa bulmadığımız için yüreğimiz yanarak da olsa kitaba almadık. Bu derlemedeki öykülerin çoğu Amerikan ya da Amerika'da yaşayan yazarların kitaplarından alınma. Ancak birkaç İngiliz, Alman, İtalyan, Macar, Çin ve Japon ve hatta bir Roland Topor öyküsü görürseniz şaşırmayın. İyi okumalar. Kısa kalmaya çalışan bir ön söz. Fahri Öz. Bu kitaba Çok Kısa Öyküler Antolojisi'ne adını verdik. Ancak bu tür kısa soluklu öyküler başka adlarla da anılıyor. Mini öykü, ani öykü, minimal öykü, çabuk öykü, flash öykü, kartpostal öyküsü, kısa kısa öykü ve benzeri. Yazınsal türler arasında uzunluğa dayalı bir hiyerarşi olduğu bilinen bir şeydir. Roman, romanla öykü arasında sıkışıp kalmış novella. Edgar Allan Poe gibi yazarların elinde doruğa ulaşan kısa öykü. Çok kısa öykü ise göreceli olarak oldukça yeni bir alt türdür denebilir. Roberta Allen'a göre bu öyküler son 10 yılda yaygınlaşmaya ve ilgi görmeye, Vanity Fair ve New York gibi dergilerde boy göstermeye başlamıştır. Gerçekten de bu türün yaygınlaştığını, kendine yeni yeni de olsa saygın bir yer edinmeye başladığını, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok kısa öykü yarışmalarının varlığından, yayımlanan antoloji ve kitaplardan ve yalnızca yeni yetme yazarların değil, aynı zamanda Richard Burtigan, Richard Costalanets, Margaret Atwood, Spencer Holst, Oates, Mervyn, Sam Shepard gibi ünlü yazarlarında bu türe el atmış olmalarından anlayabiliyoruz. Çok kısa öykü görece yeni bir tür olmasına karşın onun öncüleri diyebileceğimiz kimi yazılı kimi sözlü gelenekten gelen türler hiç de yeni değil. Hayvan masalları, meseller, şiirler, düz yazı şiirler, fıkralar, anekdotlar çok kısa öyküyü çağrıştıran, ona kaynaklık eden türler olarak sıralanabilirler. Sinema alanında kısa filmler, reklam filmleri ve özellikle çok kısa öykünün yaygınlaşmaya başladığı 80'li yıllarda popülerleşen video klipler bu türün kaynaklarını anlamamız bağlamında yararlı ipuçları sayılabilir. Nedir çok kısa öykü? Ne kadar kısa olmalıdır? Onu kısa öyküden ayırmamızı sağlayacak kesin ölçütler var mıdır? Allen'in kitabına örnek olarak aldığı öyküler 100 ila 1000 sözcük arası uzunluktadır. Ancak bu tam ve kesin bir ölçüt değildir. İki tümce ve özgün metinde 37 sözcükten oluşan Richard Burtigan'ın Scarlatti Takıntısı adlı öyküsü kısalığıyla kuşkusuz birçok kısa öyküdür. Saint-Jose'de tek odalı bir dairede keman çalmayı öğrenen bir adamla yaşamak çok zor. Boş altı patları polise verirken söylediği bu oldu kadının. Sözcük sayısı ne kadar başat bir belirleyici olsa da çok kısa öyküyü fıkra, mesel gibi başka biçimlerden ayırt etmemizi sağlayacak özellikler aramalıyız. Anlatı kipleri ve yazınsal türler arasındaki sınırların hiç de güvenilir olmadığını ileri süren Gerlach'a göre çağdaş anlatı kuramı söz konusu sorunla baş etmek için en küçük anlatı birimleriyle ilgilenmiştir. Barthes böylesi birimlerin bir tümceden bile daha küçük olduğuna ve daha büyük örüntülerin içinde barındırıldığına inanır. Bir başka eleştirmen Helmut Bonheim anlatıyı bir öykü içinde dört kipe, betimleme, aktarma, konuşma ve yorum ayırır. Grout Prins ise en küçük anlatı birimini belirleyen şeyin bir dizi olay içindeki küçük zaman farkı olduğunu ileri sürer. John 7 ve Marie 7 yalnızca bir ifadedir. Oysa John ve Marie 7 sonra da Bill 7 tümcesi zamandaki ayrım ögesi dolayısıyla anlatır. Birçok kısa öykünün Pierce'nin sözünü ettiği en küçük anlatı birimi ya da olay örgüsü kavramı etrafında yaratıldığını söyleyebiliriz. Yazar öykü kişilerini tanımlamak, okuyucunun gözünde canlandırmak, ete kemiğe büründürmek yerine bir anlatının en temel ögeleriyle yetinmekte, boşlukları doldurma işini okura bırakmaktadır. Öyle ki kimi öyküler bir şaka ya da fıkrayı andırabilmektedir. Enrico Anderson Embert'in Yasak adlı çok kısa öyküsü okuru okuduğu şeyin ne olduğu konusunda kolaylıkla kuşkuya düşürebilecek bir yapıya ve kısalığa sahiptir. Koruyucu meleği Fabian'a arkasından fısıldadı. Dikkat et Fabian, Doyen sözcüğünü söylediğin anda ölmene karar verildi. Doyen diye sordu meraklanan Fabian ve öldü. Gerlach'a göre bir öykü nedensellik bağlantılar ve güdüler hakkında açıklamalar ortaya koymamız için bir davettir. Asıl öykü aktarılan olayda gerçekten neler olduğundan çok okuru yönelttiği yorumlarla daha iyi tanımlanabilir. Okur, kişi ve güdüler konusunda düşünmeye teşvik edildiği sürece ne olay örgüsü ne de iyi işlenmiş kişi ve yer duygusu önemlidir. Alberto Moravia, roman ve öykü arasındaki farkı göstermek için bu ikisini omurgalı ve omurgasız canlılara benzetir. Romanın onu tepeden tırnağa bir arada tutan bir kemik yapısı vardır. Oysa kısa öykü, tabiri caizse kemiksizdir. Bir kısa öyküyü roman değil de kısa öykü yapan bu kemik yapısının olmayışıdır. O'Rourke, roman ve öykü arasındaki farkı değişik metaforlar aracılığıyla aktarır. Bunlardan birincisi omurgalı omurgasız canlılar metaforuyla iç içe geçen resim yontu metaforudur. Okuyucunun kısa öyküyle arasındaki ilişki, izleyiciyle nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu bir deniz kabuğu ya da yontunun izlenmesindeki türden bir ilişkidir. Ama resimde durum farklıdır. Bir yontunun etrafında dolaşabilirsiniz. Yontu bir bütündür, ayrılmıştır, tas tamamdır, üç boyutludur. Oysa resim omurgalıdır, iskeletlidir, iki boyutludur. Bir pusulanın bütün yönlerine doğru yayılır, yalnızca çerçevenin boyutları sınırlar onu. Bir öykü büyüklüğü gereği her zaman bir yontu gibi gözünüzün önündedir. Oysa nasıl ki bir resmin bütününü bir anda görmek güçse, bir romanın tamamını görmek güçtür. Roberta Allen, çok kısa öykülerin teknik özelliklerini kısalık, şiirsel dil, yoğunluk, sürpriz ya da beklenmedik bir olay barındırma olarak sıralar ve öykülerin dört şekilde ortaya çıkabileceğini ileri sürer. Tek bir olayın ele alındığı yalın olay örgüleri olan öyküler, zamanın sıkıştırıldığı öyküler, bir kişinin iç dünyasını anlatan monolog türünde öyküler, sıradan gerçekliği yatsıyan öyküler. Kuşkusuz bu yararlı olduğu kadar indirgemeci bir yaklaşımdır. Çünkü karşımıza çıkan bazı öyküler yukarıdaki sınıflamaya dahil edilemeyecek özellikler gösterebilir. Örneğin Poe'nun korku öykülerini çağrıştıran ya da metafiction özellikler taşıyan çok kısa öyküler de vardır. Bu derlemede yer alan Kostalenes'in 2-3 sözcüklü öyküler adlı yapıtı birbiriyle ilgisi olmayan tümcelerden kurulmuş, okuru götüreceği görünürde bir telosu olmayan bir kolajdır ve alışageldik öykü kavramını dinamitleyen oldukça deneysel birçok kısa öyküdür. Sonuç olarak tepeden inme saptamaların bir işe yaramayacağı açıktır. Her çok kısa öykü söz konusu bu türe yeni bir şeyler katabilir ve çok kısa öykü kavramını genişletir ve yeniden bir değerlendirmeyi olanaklı ve hatta zorunlu kılabilir. Varis, Carol Kuz, bana yalnızca ölen, acı çeken insanlardan söz et dedi ya da zaten ölmüş olanlardan. Yok, olan, çürüyen, berbat kokular saçan şeylerden söz et dedi. Konuşmak için ağzımı açtığımda pencereden gelen ışığı engellediğimi söyleyerek beni hemen susturdu. Ben de yatağına yakın bir sandalyeye geçtim. Sonra da tüm oksijenini tükettiğimden yakınmaya başladı. İşi bitmiş, akciğerleriyle bu tükenmiş haldeyken domuz gibi sağlam biriyle nasıl rekabet edebilirdi ki? Ben de sandalyeyi yatağın ayak ucuna götürdüm. Ondan sonra sanki ona tabuttaki cesedinin başında bekliyormuşum gibi baktığımdan yakındı. İrileştiğimin, yüzümün şiştiğinin farkında mıydım? Ağzımın aç gözlü küçük bir vantuza benzediğini söyledi. Gözlerimin parlak, katı cam bilyeler gibi boş olduğunu, bütün düşüncelerimi sergilediklerini, dahası her bir düşüncemin bir öncekinden daha tiksindirici olduğunu söyledi. Düşüncelerimi okuyabildiğini bilmiyor muydum? Bunu sorarken, madeni para büyüklüğünde balgam pıhtıları, bazen de kan çıkararak patlattığı havlamayla inleme arası kahkahası duyuluyordu. Dev bir deniz anası kadar saydam ve iştahlıydım. Kalp atışlarım sıvı ve hamurumsuydu. Çalkalanan midemin devinimleri onun gibi nazik durumda olan biri için iğrençti ve lütfen dışarı çıkabilir miydim? Dışarı çıkmak için ayağa kalkınca pişmanlık duyarak çıplak kemikleri andıran ince soğuk parmaklarıyla bileğime sarıldı. Nereye gidiyorsun? Benden korkuyor musun? Beni sevmiyor musun? Beni burada bırakıp gidecek misin? Ben de pencerenin yanındaki sandalyeye yeniden oturdum. Güneş batana kadar ışığı engellemeye devam ettim. Açları doyurmak. Roland Topor. Yalancının teki olduğumu düşünüyorsunuz belki ama inanın hiç acıktığımı hissetmedim. Açlık nedir bilmem. Ömrüm boyunca açlık ne menem bir şeydir bilmedim. Yemesine yiyorum tabii ki ama hiç iştahım falan yoktur. Sadece yerim. Öyleyse yemeği nasıl beceriyorsun diye sorarlar bana bazen. Doğrusu bilmiyorum. İşin aslı şu. Bir bakmışım önümde bir tabak yemek, bir masada oturuyorumdur. Biraz unutkan olduğum için hemen unutuveriyorum. Tekrar düşününce bir de bakıyorum tabak boşalmış. Olan biten bu işte. Bu benim hipnoz altında ya da kendimden geçmiş haldeyken yediğim anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Söylediğim gibi başıma gelen bu ama her zaman değil. Bazen önümde duran yiyecek dolu tabağı anımsıyorum ama bu gene de beni tabağı boşaltmaktan alıkoymuyor. Oruç tutmayı denemedim mi sanıyorsunuz? Ama işe yaramadı. Giderek zayıfladım. Zamanında orucu bırakmasaydım az kalsın açlıktan ölecektim. Bu deneyim beni öylesine korkuttu ki şimdi durmadan yiyorum. Böylece artık kaygılanmıyorum. Uzun boylu ve zindeyim ama motoru durdurmaya gelmez. Başkaları içinin açlık bir uyarıdır. Bundan yoksun olduğum için daha da dikkatli olmak zorundayım. Daha önce de belirttiğim gibi ben unutkanımdır. Unutmak ölüm getirebilir. Ben her zaman yemeği tercih ediyorum. Bu daha güvenli. Yemediğim zamanlar sinirli ve gergin olduğumun farkındayım. Bu konuda ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Tek yaptığım bol bol sigara tüttürüp içki içmek. Bu da çok kötü. Paçavralar içinde bir deri bir kemik kalmış insanlar sokakta bana yaklaşıp konuşurlar. Hummalı gözlerini üzerime dikip kekeleyerek bağırırlar. Açız. İğrenerek bakarım onlara. Ayda bir kez kuru bir ekmek kırıntısı yerler. Onu da bulurlarsa ama bu onları mutlu eder. Açlarmış derim onlara tiksinerek. Siz şanslısınız. Hıçkırıkları boğazlarında yankılanır, vücutları titremelerle sarsılır. Sonunda yavaş, duraksayan adımlarla uzaklaşırlar. Eh, ben de gördüğüm ilk lokantaya dalarım. Mucize gerçekleşecek mi? İlk lokmayı yutarken kalbim hızla çarpar. Korkunç bir ümitsizlik çöker üstüme. Hiç, hiçbir şey, hiç iştah yok. Hapur hupur yiyerek alırım öcümü. Kederini içerek bastırmaya çalışan biri gibi. Lokantadan yiyecek ve nefret yüklenmiş olarak çıkarım. Çünkü artık canıma tak etti. Diğerlerinden, şu açlardan iğrenmeye başlıyorum. Onlardan nefret ediyorum. Demek açmış onlar, öyle mi? İnşallah açlıktan geberirler. Zerre kadar üzülmem buna. Bana kalan tek eğlence de yemeğimi yerken açları düşünmek, ne de olsa. Uçma dersleri. Michael Cole. Ders kitabı tiyatronun arkasındaki dar sokakta nevrotik oda arkadaşını uyardı. Okul otobüslerinden oluşan izleyici topluluğu var ve sen unutuyorsun. Bir dahaki sefere kask yöntemini uygulayacağız. Kafatasını koru. Ayna derin cebinden bir ağaçtaki bulutun resmini çıkarıp serçeye gösterdi. Görüyorsun değil mi? Senin atalarına da uçmayı ben öğrettim. Bu sanat değil, işkence diye hıçkırdı taş. Heykeltıraşın atölyesinde korkudan taşlaşmış bir gözyaşı daha yere çarptı. Bütün bina boydan boya çatlar, tavan uyanır, tuvalete gider ve geri döner. Beni duyacak olursan nüansı dinle. Küçük kuyruklu piyano anlamıyor. Ben ölünce bu şarkı senin uyuyan kulaklarına uçacak. Sakat serçeyi yılan yutar. Küçük kız uykusunda yana döner. Örümcek Deresini Geçmek. Dan Kubirin. İşte ürkmüş atının üstünde çok kötü yaralanmış bir adam. Roosevelt yolu ile Örümcek Deresinin kavşağında, Rock Dağları'nın yükseklerindeler. Tom daha önce atı iki kez buz gibi suyun içine sürmeye çalışmıştı. İki seferde de at yürümeye başlamış, sonra ürkmüş, aniden dönmüş ve kendini kıyıya geri fırlatmıştı. Tom için gücünü toplayıp kullanmak neredeyse olanaksızdı. Her iki seferde de az kalsın, eğer boynuzunu tutamadan dere kıyısındaki taşların üstüne düşüyordu. Artık dayanamayacağını hissettiği anlarda karısı Carol'u düşünmüştü. Şimdi bir kez daha deneyecek, var gücünü kullanarak. Vahşi batı gerilerde kaldı. Yıl 1987. Güz, geyik avı sezonunun başlangıcına yakın güzel bir gün. İki gün önce atının eğerinden sarkan küfedeki kamp çadırıyla aynı yoldan yukarı tırmanmıştı. Atı dereden geçirmekte güçlük çekmişti ama bu kadar zorlanmamıştı. Bu Carol'un tayıydı. Ve idare etmesi kolaydı. Şimdiye kadar fazla güçlük çıkarmamıştı. Ama daha önce Örümcek Deresi güzel havanın etkisiyle yağmur sularıyla kabarmamıştı. Ve tabii ki o zaman tayın burun deliklerinde kan kokusu da yoktu. Tom'un sağ kalça kemiğinde bir kırık vardı. Yarayı yanında taşıdığı pamuklu gömlekle sardı. Ama kanamayı durduramıyor. Kanatın sağ omzunu, tüfeğin kınını ve oturaktan üzengiye kadar eğeri kaplıyor. Kendisini böylesine güçsüz kılan şeyin kan kaybı olduğunun farkında. Düşüncelerinin şu anda atla yapmayı planladığı şeyden Carol'a kaymasının bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyor. Carol onun yalnız olma tutkusunu asla anlamadı. Yıllar boyunca yalnızlığı ona tercih ettiğinden yakında durdu. Tom bunun doğru olmadığını biliyordu her zaman. Gene de tüm düşünmek istediği şeyin hala Carol olması ona biraz gülünç geliyor. Onun bunu bilmesini diliyor, ona söyleme şansı olmasını ümit ediyor. Belki de bu özellikle Carol'un en fazla sevdiği atın üstünde olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyor. Belki de Carol bir parçası haline gelmek için yeterince zaman geçirmiştir bu atla. Yeniden suya doğru sürmeye çalışırken at tedirgin bir şekilde deviniyor altında. Keşke atı sakinleştirmenin bir yolu olsaydı diye düşünüyor ama yok. Geriye sadece son bir şans kalıyor. Yeniden yavaşça kıyıya inmeye başlıyorlar. Ya hep ya hiç. At Örümcek Deresini bir geçse yoldan kolaylıkla inip 20 dakikada bir kamp yerine ulaşırlar. Orada başka avcılar vardır. Onu hastaneye yetiştirirler. Eğer at geçmek istemez, ürküp olduğu yerde dönüp durursa Tom düşer. At da ırmak yamacını tırmanıp korkuyla titreyerek sonsuza dek ulaşılamayacak bir uzaklıkta durur. Tom kendini buz gibi akan suyun yanında düşlüyor, yalnız ve kan kaybından ölürken. At suyu koklamak için burnunu yere uzatıyor. Bu arada Tom düşerse tüfeği tutup kınından çıkarmak için yeterli zamanı olabileceğini düşünüyor. Ata seslenince biraz ilerliyor. Bundan nefret etse de düştüğü yerden atı vurması mümkün olabilir. Şansı yaver giderse ata doğru sürünecek ve onun sıcak kafasını ikisi de ölmeden önce tutacak güce sahip olabilir. Böyle bulunmaları Carol için en iyisi olur. İşte ürkmüş bir atın üstünde çok kötü yaralanmış bir adam. Örümcek deresinin kıyısında duruyorlar. Atın titreyen ön ayakları suda ve adamın mahmuzları atın böğrüne inmek üzere. Ah nasıl da geçiyor zaman. Glenn Russell. Fırfırlı, pembe elbiseli ve lastik ayakkabılı kız atlı karıncaya zıplar ve at zannettiği ancak aslında dikiş makinesi olan şeye biner. Bacaklarını yere değmeyecek kadar gerer. Şaşkınlıkla ve bir şeylerin yanlış olduğunu anlamanın verdiği telaşla bütün düğmelere bakar. Gererek dikme düğmesi, ilik açma düğmesi, enine dikme düğmesi, geriye doğru dikiş düğmesi. Zil çalar ve atlı karınca dönmeye başlar. Işıklar yanmakta, ork müziği çalmakta, atlar ve iğneler inip çıkmaktadır. Elleri ve bacaklarındaki damarlar şişene, yüzü buruş buruş ve saçları gümüş grisi olana kadar döner döner. Küçük intiharlar. Ken Sperling. Sosyolojik araştırmada her şeyi yuvarlak içine alıp X ve Y ya da A ve B diye adlandırmak zorundasınızdır. A'nın X'e eşit ya da A'nın X'ten büyük olup olmadığını ve neden böyle olduğunu anlamaya çalışırsınız. Belli bir aşamada bir sürü neden sorusu sormanız gerekir. Sosyolojik araştırma konusunda bildiğim her şey bu. 4 yıllık eğitimden sonra öğrendiğim her şey bu. İnsanların neler yaptığı üzerine örnekler vermek kabul edilebilir. Ancak bir insanın yaptığı şeyler söz konusu olunca bu sosyolojik değildir. Bu psikoloji ya da tarih, hatta edebiyat bile olabilir. Sosyoloji bir insanın belli bir günde yaptıklarıyla ilgilenmez. Bu nedenle diyelim ki bir sabah uyandınız, gözleriniz kan çanağı gibi ve saçlarınız kirli. Aşağı inip kahve yapayım derken işe geç kalıyorsunuz ve yolda kaza geçiriyorsunuz. Bunlar sosyoloğun umurunda değildir. Ona çok kötü bir gün geçirdiğinizi söylediğinizde güler geçer. York Üniversitesi'nde okudum. Bazılarına göre bu benim kuş beyinli olduğumu göstermiş. Ama bildiğim kadarıyla başka üniversitelere gidenler böyle düşünmüyor. Örneğin York'un kuzeyindeki Waukon'da bir su kulesi var. Tepesine tırmanıp kampüsün çevresindeki tarlalara bakarsanız burasının çok bunaltıcı bir yer olduğunu anlarsınız. Yüksek bir intihar oranı bulmayı beklemeyeceğiniz bir yer. Guelph Üniversitesi'nde intihar oranı yüksektir. Bunu Guelph'teki konutlardan birinde seviştiğim Jenny adlı bir kızdan öğrendim. Bana muamele çekti. Sonra havadan sudan konuştuk. Örneğin çok sevdiği ancak hayal kırıklığına uğrattığını düşündüğü babasından. Guelph'teki bu intihar oranı lafı doğru olmayabilir.